Ayrım 2.
Ailevi serebeler ataksi bu. Merak ediyorsan eğer. Kesin bir şekilde ilerleyici bir hastalık. İstikbalde yürüteç görünüyor. Bir iki yıla kalmaz. Sonra da 3-4 yıl daha geçti miydi? Tekerlekli sandalye. Selavi. Bence belim beni sevmesinin nedeni ona insan muamelesi yapmamdır. Sen şu anda ne yapıyorsan ben de tam olarak onu yaptım. Ve şunu da belirtmek isterim Doktor Leş. Senin şu anda yapmakta olduğunu takdir ediyorum. Ona ait hiçbir dosyayı okumadım. Körlemesine daldım. Taze bir başlangıç yapmak istedim. Bel benim için asla bir teşhis olmadı. Bir sınır kişilik, bir yeme bozukluğu, bir kompulsif ya da antisosyal bozukluk olmadı. Bütün hastalarıma böyle yaklaşırım ve umarım ben de senin için asla bir teşhis olmam. Bence teşhisin yeri nedir mi? Ah ben bu yeni mezunları bilmez miyim? Bütün psikofarmakoloji endüstrisi de teşhisten ekmek yiyor tabii. Psikiyatri yayımları teşhisteki nüanslara dair anlamsız tartışmalarla dolu. Geleceğin enkazı. Bazı psikoslarda önemli olduğunu ben de biliyorum ama gündelik psikoterapide çok küçük bir rolü var. Hatta negatif rol oynuyor. Hiç şunu düşündün mü? Bir hastayı ilk gördüğünde teşhis koymak kolay olur ama onu daha iyi tanıdıkça zorlaşır. Hangi tecrübeli terapiste sorsan başkalarının yanında değil tabii. Aynı şeyi söyleyecektir sana. Bir başka deyişle kesinlik bilgiyle ters orantılıdır. Biraz da bilim mevzuna girelim ha? Burada ben sana doktorlar, bele hiçbir teşhis koymadığımı söylemeye çalışmıyorum. Teşhis üzerine düşünmedim. Hepsi bu. Hala da düşünmem. Bu olanlara rağmen, bana yaptıklarına rağmen hala düşünmem. Ve sanıyorum o da bunu biliyordu. Biz birbiriyle ilişki kuran iki insandık sadece. Hem belden hoşlanırdım. Her zaman hoşlanmışımdır. Çok hoşlanmışımdır. Üstelik bunu da biliyordu. Belki de asıl mesele budur. Evet, bel konuşkan bir terapi hastası değildi. Hiçbir standarda göre değildi. Aklına estiği gibi davranıyor, eyleme dönük, kendine dair hiçbir şeyi merak etmez, iç gözlem yeteneğinden yoksun, serbest çağrışım yapamıyor. Terapide verilen geleneksel ödevlerde kendi kendini iç inceleme, iç görü falan hep başarısız olur, sonra da kendini daha kötü hissederdi. Terapinin hep fiyaskoyla sonuçlanmasının sebebi buydu. Onun dikkatini çekmek için başka yöntemler kullanmak zorunda olduğumu da bu sayede anladım. O yüzden bel için yeni bir terapi icat ettim. Örnek mi? Peki, terapinin başlarından bir örnek vereyim sana. Üçüncü ya da dördüncü aydaydı galiba. Dikkatimi kendi kendini mahvetmeye yönelik cinsel davranışı üzerine toplamıştım. Ve hayatındaki ilk erkek, yani babası da dahil olmak üzere erkeklerden gerçekten ne istediği hakkında sorular sormaya başladım ona. Ama hiçbir yere varamadım. Geçmiş hakkında konuşmaya tam anlamıyla direnç gösteriyordu. Öteki doktorlarla çok yaptım bunu. Diyordu. Ayrıca geçmişin küllerini eşelemenin yaptıklarımız konusunda kişisel sorumluluktan kaçınmak için mazeret bulmaya yönelik olduğuna inanırdı. Yazdığım psikoterapi kitabını okumuş ve oradan alıntı yaparak benim de aynı şeyi söylediğimi hatırlattı. Allah kahretsin. Hasta kendi kitabından alıntı yaparak sana direnirse boku yediğinin resmidir. Bir seansta çocukluğunda kurduğu hayallerden ya da cinsel fantezilerden birini anlatmasını istemiştim. O da sonunda beni kırmadı ve 8-9 yaşlarından beri sürekli tekrarladığı bir fantezisini anlattı. Dışarıda fırtına var. Sırılsıklam ve soğuktan titreyerek bir odaya giriyor. Orada kendinden büyük bir adam onu beklemekte. Adam onu kucaklıyor, ıslak giysilerini çıkarıyor, kocaman ılık bir havluyla onu kuruluyor. Sonra sıcak çikolata getiriyor. Ben de bu rolleri oynamamızı önerdim. Odadan çıkmasını, sonra da ıslanmış ve üşümüş gibi yaparak tekrar girmesini söyledim. Giysilerini çıkarma kısmına atladım elbette. Tuvaletten büyükçe bir havlu bulup ciddi ciddi kuruladım onu. Cinsel nitelikli hareketlerden her zaman yaptığım gibi kaçındım. Sırtını ve saçlarını kuruladım. Sonra onu havluya sararak oturttum ve bir fincan sıcak çikolata hazırladım. O sırada neden ya da nasıl oldu da bunu seçtim diye sorma. Sen de benim kadar uzun süre terapi yaparsan kendi sezgilerine güvenmeyi öğrenirsin. Bu müdahale her şeyi değiştirdi. Bel bir süre konuşamadı. Ama sonra gözlerinde yaşlar belirdi ve bebek gibi haykıra haykıra ağlamaya başladı. Bel terapide asla ve asla ağlamamıştı. Direnci eridi gitti. Direnci eridi gittiğiyle neyi mi kastediyorum? Bana güvenmeye başladığını kastediyorum. İkimizin aynı tarafta olduğuna inanmaya başladığını söylemek istiyorum. Bunun teknik tabiri Doktor Leş, terapötik ittifaktır. Ondan sonra gerçek bir hasta oldu. Ağzından çığ gibi önemli malzeme dökülmeye başladı. Bir sonraki seans için Yaşar oldu. Terapi hayatının merkezi haline geldi. Durmadan benim, onun için ne kadar önemli olduğumu söylüyordu ve bütün bunlar sadece 3. ayın sonunda olmuştu. Ben çok mu önemliydim? Hayır Doktor Leş, terapinin başlarında terapist çok önemli olmaz.
Freud bile psikonevrozun yerine aktarım nevrozunu geçirmeye çalışma stratejisini benimsemiştir. Yıkıcı semptomlar üzerinde denetim kurmak için sağlam bir yoldur bu. Kafan karışmışa benziyor. Bak hadise şu, hasta terapistini saplantı haline getirir. Her seans üzerinde derin derin düşünür. Seanslar arasında terapistle hayalinde uzun uzun konuşur. Sonunda semptomlar tedaviye yenik düşer. Bir başka deyişle semptomlar artık içsel, nevrotik faktörlerce yönlendirilmemekte, terapi ilişkisinin gereklerine göre gidip gelmektedir. Yo sağ ol, artık kahve içmeyeyim Ernest. Ama sen iç. Sana Ernest dersen bozulmazsın değil mi? Güzel. Yani senin anlayacağın bütün yatırımımı bu gelişmenin üzerine yaptım. Bel için daha da önemli hale geleyim diye elimden geleni ardıma koymadım. Hayatımla ilgili bana sorulduğu her soruya cevap verdim. Ondaki pozitif yanları destekledim. Ne kadar zeki ve güzel bir kadın olduğunu söyledim. Kendisine yapmakta olduğu şeyler midemi bulandırıyordu. Ve bunu da dosdoğru söyledim ona. Bunların hiçbiri zor şeyler değildi. Bütün yapmam gereken doğruyu söylemekti. Tekniğimin ne olduğunu sormuştun. Belki de bunun cevabı çok basit. Doğruyu söyledim. Zamanla onun hayal dünyasında daha ağırlıklı bir rol oynamaya başladım. İkimizle ilgili uzun düşüncelere dalıyordu. İkimiz baş başa sarmaş dolaştık. Ben onunla evcilik oynuyordum. Ona mama yediriyordum. Bir keresinde muayenehaneye bir kutu jöle getirmişti. Bir de kaşık ve onu yedirmemi istedi. Ben de yedirdim ve çok memnun oldu buna. Kulağa çok masumane geliyor öyle değil mi? Ama daha en başından beri üstümüzde bir gölgenin kol gezdiğini biliyordum ben. O zaman biliyordum bunu. Ona jöle yedirirken nasıl tahrik olduğunu söylediğinde bunu biliyordum. Haftada 2-3 gün uzun süre kanoyla dolaştığını, bunu sırf suyun üstünde bir başına salınarak benimle ilgili düşlerin tadını çıkarmak için yaptığını anlattığında biliyordum. Yaklaşımımın riskli olduğunu biliyordum. Ama bu riski önceden hesaba katmıştım zaten. Pozitif aktarımın kurulmasına izin verecek, böylece ondaki öz yıkım eğilimiyle savaşacaktım. Nitekim birkaç ay sonra onun için o kadar önemli hale gelmiştim ki benim patolojisine yönelmeyi başarabildim. İlk olarak hayat memat meselesi olan konulara yöneldim. HIV, bar ortamları, otoyolda saksofon ana hayratı falan. HIV testi yaptırdı. Allah'ıma şükürler olsun negatif çıktı. HIV testinin sonucunu almak için o 2 haftalık bekleyişi hatırlıyorum da. Açıkça söyleyeyim sonucu ben de en az onun kadar korkuyla bekledim. HIV testi sonucu bekleyen hastalarla çalıştın mı hiç? Çalışmadın mı? Bak Ernest, o bekleme dönemi bir fırsat kapısıdır. Gerçek bir iş çıkarmak için yararlanabilirsin bundan. Birkaç gün için hastalar kendi ölümleriyle yüz yüze gelirler. Muhtemelen hayatlarında ilk defa. Önceliklerini inceleyip yeniden sıralamalarına, hayatlarını ve davranışlarını kendileri için gerçekten önemli olan şeyler üzerine kurmalarına yardımcı olabilirsin. Ben buna bazen varoluşsal şok terapisi derim. Ama Bel için öyle olmadı. Hiçbir şekilde iplemedi kadın. Kendini o kadar çok inkar ediyordu ki. Öz yıkım eğilimi gösteren bütün hastalar gibi Bel de başkasından gelecek tehlikelere aldırmıyordu. Ona zarar verebilecek tek insan kendisiydi. Onu HIV ve herpes hakkında bilgilendirdim. Mucize kabiliğinden her ikisini de kapmamıştı. Güvenli seks yöntemleri hakkında da bilgi verdim. İlle de erkek bulması gerekiyorsa bu işi daha güvenli biçimde yapabileceği yerlere yönelttim onu. Tenis kulüpleri, okul aile birliği toplantıları, kitap evlerindeki söyleşiler. Bel müthişti. Ne becerikli kadındı yarabbim. Hayatında ilk defa gördüğü yakışıklı bir erkekle 5-6 dakika içinde randevu ayarlayabiliyordu. Hem de bazen adamın karısı sadece 3 metre ötede hiçbir şey söylemeden, kuşkulanmadan dikilirken. Onu kıskandığımı itiraf etmek zorundayım. Kadınların çoğu bu açıdan kısmetlerini iyi değerlendiremiyor. Bir erkeğin, hele benim gibi talana uğramış bir sefilin, bu kadar çabuk iş bağladığını gördün mü hiç? Şu ana dek anlattıklarımı göz önünde bulundurunca, Bel'in şaşırtıcı bir yönü de mutlak biçimde dürüst olmasıydı. Birlikte çalışma kararına vardığımız ilk 2 seansta ben, terapideki temel koşulumu ortaya koymuştum. Kesin dürüstlük. Hayatındaki bütün önemli olayları benimle paylaşma kararlılığını gösterecekti. Uyuşturucu kullanımını, aklına estiği gibi cinsel ilişkilere girmesini, kendini doğramasını, kusmalarını, fantazilerini, her şeyi. Yoksa demiştim ona, boşa zaman harcıyor oluruz. Ama her şeyi benimle paylaşırsa, bunları anlamak için onunla birlikte çaba göstereceğim konusunda bana güvenebilirdi. Söz verdi ve gayet ciddi el sıkışıp anlaşma yaptık. Ve bildiğim kadarıyla da sözünü tuttu. Zaten benim gücüm de kısmen buna dayanıyordu. Çünkü eğer olur da 2 seans arasında dağıtırsa, mesela bileklerini jiletler ya da bara giderse, ölümüne bir analize girişiyordum. Dağıtmadan hemen önce neler yaşadığı konusunda uzun uzadıya, derinlemesine sorguya çekerdim onu. Lütfen Bel derdim. Olaydan önce olan her şeyi bilmem lazım. Olayı anlamamıza yardımcı olabilecek her şeyi. Aynı gün içinde olan bitenleri, senin düşüncelerini, duygularını, fantezilerini, beni deli ederdi bu. Konuşmak istediği başka şeyler olur. Terapi zamanını bunlarla harcamaktan nefret ederdi. Sadece bu bile dürtüselliğini kontrol etmesine yardımcı olmuştur. İçgörü mü? Ben'in terapisinde önemli bir rolü yoktu. Ha, ama tabii aklına eseni yapmaya başlamasından hemen önce nasıl bir duygusal duruma girdiğini zamanla tanımlamayı başardı. Müthiş bir boşluk duygusuna kapılıyor, kendini ölü gibi hissediyordu. Tehlikeye atılması, kendini doğraması, seks, yeme nöbetleri hep o içindeki boşluğu doldurma ya da hayatiyetini tekrar kazanma çabalarıydı. Ama işte Ben'in anlayamadığı da bu çabaların sonucunun olmamasıydı. Hepsi tek tek geri tepiyordu. Çünkü derin bir utanç duygusuyla sona eriyorlardı. Ve hemen arkasından tekrar hayatiyet bulmak için daha da çılgınca ve daha şiddetli bir öz yıkıma yönelik şeyler yapıyordu. Bel, her davranışın bir sonucu olduğunu kabullenme konusunda tuhaf bir duyarsızlık gösterirdi. Yani diyeceğim, içgörü işe yaramadı. Dürtüselliğini denetim altına almasına yardım etmek için başka bir şey demem gerekiyordu. Kitapta yazan her yolu denedim doğrusu. Ondaki yıkıcı dürtüsel davranışların listesini çıkardık ve bana telefon etmeden listedekilerin hiçbirini yapmayacağına söz verdi. Önce bu konuda kendisiyle konuşmam için bir şans tanıyacaktı bana. Gerçi ender olarak telefon ederdi, vaktimi almak istemiyormuş. Ama derinlerde benim ona pamuk ipliğiyle bağlı olduğuma, çok geçmeden usanıp onu yüzüstü bırakacağıma inanıyordu. Onu bu düşünceden vazgeçiremedim. Yanında taşımak için benden somut bir şey, bir yadigar almak istedi. Böylece kendini daha iyi kontrol edebilecekmiş. Muayenehanemden bir şey seç dedim. Ceketimin cebinden mendilimi çekip çıkardı. Mendili verdim ona. Ama önce üstüne kendisinin en önemli dinamiklerinden bir kısmını yazdım. Kendimi ölü hissediyor ve yaşadığımı anlayabilmek için kendi canımı yakıyorum. Tamamen uyuşmuş durumdayım. Yaşadığımı hissedebilmek için tehlikeli risklere girmek zorundayım. İçimi bomboş hissediyor, uyuşturucuyla, yiyecekle, meniyle doldurmaya çalışıyorum. Ama bunlar kısa süreli çareler. Sonunda utanç duyuyorum ve daha da ölü, daha da boş hissediyorum kendimi. Ne zaman aklına eseni yapma isteğine kapılırsa bu mendili ve üstündeki mesajları düşünmesini söyledim Bel'e. Alaycı bir halim var Ernest. Ne o? Onaylamıyor musun? Niye? Çok mu yutturmaca? Hiç de değil. Yutturmaca gibi görünüyor, doğru. Ama çaresiz durumlara, çaresizlikle önerilmiş çareler bunlar. Asla kesin bir nesne, sürekliliği geliştirememiş görünen hastalarda böyle ufak tefek eşyanın, somut bir hatırlatıcının çok yararlı olduğunu görmüşümdür. Lewis Hill diye bir hocam vardı. Ağır şizofreni vakaları konusunda bir dahiydi adam. Tatile çıkarken minicik bir şişenin içine nefesini üfler, boynuna taksın diye hastasına verirdi. Demek bu da yutturmaca geldi sana ha Ernest. İstersen bunun yerine başka bir kelime kullanalım. Daha doğru bir kelime, yaratıcı. Az önce her hasta için yeni bir terapi yaratmaktan bahsetmiştim. Hatırlıyor musun? İşte tam da bunu kastediyordum. Hem sen daha en önemli soruyu sormadın. İşe yaradı mı? Kesinlikle, kesinlikle. İşte sorulması gereken bu. Sorulacak yegane soru bu. Kuralları unut. Evet, işe yaradı doktor. Doktor Hill'in hastalarında işe yaramıştı. Bel'de de işe yaradı. Bel mendilimi hep yanında taşıyordu ve aklına eseni yapma huyu üzerinde zamanla daha çok denetim kurmayı başardı. Dağıtmaları gitgide seyrekleşti ve çok geçmeden terapi saatlerimizde dikkatimizi başka konulara verebilir olduk. Ne? Sadece aktarım tedavisi mi? Sen bu işi gerçekten kapıyorsun Ernest. Gayet iyi. Sıkı bir soru bu. İşin aslını kavrama yeteneğine sahipsin. Benden söylemesi sen harcanıyorsun. Nörokimyacı olmak için yaratılmamışsın sen. Bak Freud aktarım tedavisini tu kaka ederi neredeyse 100 yıl oldu. Haklılık payı yok değil ama temeli yanlış. Güven bana. Kişide öz yıkıma yönelik davranış döngüsünü bir yerinden kırabilirsen bunu nasıl yapmış olursan ol. Önemli bir iş başarmışsın demektir. İlk adım kendinden nefret etme. Öz yıkım ve arkasından da yaptıklarından utanarak kendinden daha fazla nefret etmeye dayalı kısır döngüyü kırmak olmalıdır. Gerçi kendisi bunu hiç ifade etmedi ama o yoz davranışlarının ardından Ben'in nasıl bir utanç yaşadığını, kendini nasıl hakir gördüğünü düşün bir. Bu süreci tersine çevirmek terapistin görevidir. Karen Horney bir keresinde demişti ki, Horney'in çalışmalarını bilir misin Ernest? Çok yazık. Ama zaten bizim sahamızdaki belli başlı teorisyenlerin yazgısı bu galiba. Öğretileri ancak bir kuşak dayanıyor. Horney benim en sevdiklerimden biriydi. Eğitimim sırasında bütün eserlerini okudum. En iyi kitabı Nevrozlar ve İnsan Gelişimi. Çıkalı 50 yılı geçmiştir ama terapi hakkında okuyabileceğin en iyi kitaplardandır. Tek kelime jargon kullanmaz üstelik. Sana bendeki nüshayı yollayacağım. Bir keresinde Horney, ha belki de o kitapta işte, çok yalın ama kuvvetli bir söz eder. Kendinizle gurur duymak istiyorsanız gurur duyabileceğiniz şeyler yapın. Dur ya, hikayenin neresinde kalmıştım, unuttum. Kaldığım yerden devam etmeme yardımcı ol Ernest. Ben'le ilişkimde mi kalmıştım? Tabii ya, zaten bunun için buradayız, öyle değil mi? O cephede bir sürü önemli gelişme oldu. Ama sizin komiteyi en çok ilgilendiren gelişmenin fiziksel temas meselesi olduğunu biliyorum. Ben neredeyse en başından beri mesele yapmıştı bunu. Pekala, ben kadın olsun erkek olsun bütün hastalarıma her seansta dokunmayı alışkanlık edinmişimdir. Genellikle bu. Hasta giderken elini sıkmak veya belki omzuna hafifçe vurmak şeklinde olur. Ama Bell böyle şeylerden pek haz etmiyordu. Elimi sıkmayı reddetti ve benimle dalga geçmeye başladı. Amerikan Psikiyatri Birliği onay veriyor mu bu tokalaşmaya derdi mesela. Yahut da bu ne laubalilik böyle. Bazen seansın sonunda sarılırdı bana. Daima dostça, cinsellikle ilgisi yok. Bir sonraki seansta da davranışım yüzünden bana çıkışır, fazla resmi olduğumdan, sarılırken nasıl kas katı kesildiğimden falan dem vururdu. Burada kas katı derken kastettiği bedenim değerli, çüküm değil. Nasıl baktığını gördüm de. İyi bir poker oyuncusu olmaz senden. Şehvaniyet kısmına gelmedik daha. Oraya gelince ben sana haber veririm. Yaşa göre ayrımcılık yapmamdan şikayetçiydi. Yaşlı ve eciş büjüş olsaymış ona sarılmaktan tereddüt etmezmişim. Galiba haklı bu konuda. Fiziksel temas bel için olağanüstü önemliydi. Birbirimize dokunmamız için ısrar ederdi ve asla kesmezdi ısrar. Bastırdıkça bastırırdı. Hiç durmamacasına. Ama bunu anlayabiliyordum. Bel dokunmadan mahrum büyümüştü. Annesi bebekken ölmüş ve arka arkaya gelen mesafeli İsviçre mürebbiyeleri yetiştirmiş onu. Hele babası, mikrop kapma fobisi olan bir babayla büyüdüğünü düşünsene. Asla dokunmazmış kıza. Dışarıda da evin içinde de daima eldiven giyermiş. Kağıt paralı hizmetçileri yıkatıp ütületirmiş. Yavaş yavaş bir yıl kadar sonra belim bitmek bilmez baskıları sonucu yeterince gevşedim. Ya da yumuşadım. Böylece seansların sonunda düzenli olarak merdümperest bir tarzda sarılmaya başladım ona. Merdümperest tarz ne demek mi? Dostça, kardeşçe demek. Ama ne verirsen vereyim hep daha fazlasını istiyordu. Sarılırken hep yanağımdan öpmeye çalışıyordu. Ben onun sınırlara saygı göstermesi için ısrar ettikçe o da sınırları zorlamakta ısrar ediyordu. Ona bu konuda ne kadar çok mini konferans verdim, okusun diye ne kadar çok makale ve kitap gönderdim anlatamam. Ama kadın vücuduna bürünmüş bir çocuk gibiydi. Hem de işe bakınız ki muhteşem bir kadın vücuduna. Ve insanlarla temas kurma isteği durdurak tanımıyordu. Biraz daha yakına çekebilir miydi sandalyesini? Birkaç dakika elini tutamaz mıydım? Divanda yan yana oturamaz mıydık? Konuşmak yerine kolumu omzuna atsam da öyle sessizce otursak veya yürüyüşe çıksak ne olurdu sanki? Üstelik insanı ikna etmekte müthiş hünerliydi. Seymour derdi. Her hasta için yeni bir terapi yaratılması hakkında gayet güzel laflar ediyorsun. Ama kitapta yeri varsa veya orta yaşlı burjuva terapistimizin keyfine uyuyorsa ibaresini makalelerine eklemeyi unutmuşsun bak. Terapide sınırlar konusunda Amerikan Psikiyatri Birliği'nin el kitaplarına sığındığım için azarlardı beni. APB başkanı olduğum dönemde o el kitapçıklarının yazılmasında sorumluluk taşıdığımı bilir, beni kendi kurallarıma tutsak olmakla suçlardı. Kendi yazdığım makaleleri okumadığım için beni eleştirirdi. Her hastanın kendine özgü yapısına saygı duymak gerektiğini vurgulayıp duruyorsun. Sonra da bir dizi kural her durumda her hastaya uyarmış gibi davranıyorsun. Sanki hepimiz koca bir yığın halinde bir arada duruyoruz derdi. Bütün hastalar aynıymış ve hepsine aynı terapi uygulanabilirmiş gibi. Hiç değişmeyen nakaratı ise şuydu. Hangisi daha önemli? Kurallara uymak, kendi çöplüğünde huzurunu garantiye alarak koltuğuna gömülmek mi? Yoksa hastanın için en iyisi neyse onu yapmak mı? Bazen de benim savunma odaklı terapi anlayışıma sövüp sayardı. Mahkemeye verilmekten ödün kopuyor. Siz humanistik terapistler hepiniz avukatların önünde süklüm püklüm oluyorsunuz. Zihinsel olarak sakatlanmış hastalarınızı kendi özgürlüklerine sahip çıkmaya zorlarsınız bir de. Gerçekten seni mahkemeye vereceğimi mi düşünüyorsun? Beni hala tanımadın mı Seymour? Sen benim hayatımı kurtarıyorsun ve ben seni seviyorum. Ve senin de bildiğin gibi Ernest doğruyu söylüyordu. Köşeye kıstırmıştı beni. Ödümün koptuğu doğruydu. Terapiyi olumsuz etkileyeceklerini düşündüğüm bir durumda bile kendi ilkelerimi savunmaktaydım. Kendi korkaklığım, kendi küçük kariyerime dair endişelerim onun en önemli çıkarlarının önüne geçmişti. Gerçekten de hadiseye tamamen kayıtsız bir gözle bakabildiğinde yanıma oturup elimi tutmasına izin vermenin hiçbir zararı yoktu. Hem ne zaman bunu yapsam kesinlikle terapiye faydası dokunuyordu. Bell daha az savunmada davranıyor, bana daha çok güvenip kendi iç dünyasına daha çok yöneliyordu. Ne? Terapide kesin sınır diye bir şey olabilir mi ha? Olur elbette. Dinle bak Ernest. Benim sorunum Bell'in bütün sınırlara hamle etmesiydi. Kırmızı bayrak görmüş bir boğa gibi. Nereye? Nereye sınır koysam orayı zorladıkça zorluyordu. Varla yok arası elbiseler, sütyensiz transparan bluzlar falan giymeye başladı. Bu konuda bir şey söyleyecek olduğumda insan bedenine yönelik Victorian tutumlarımla dalga geçerdi. Onun zihninde en mahrem kuytularını bile tanımak istiyormuşum da tenine gelince cısmış. Bir iki sefer göğsünde bir yumru olduğunu söyleyip muayene etmemi istedi. Tabii ki etmedim. Sonunda benimle bir kerecik seks yapmak için saatlerce aralıksız yalvarmaya başladı. Argümanlarından biri de bir kerelik seksim bir bu saplantıyı ortadan kaldıracağıydı. Bunun hiç de öyle özel ve büyülü bir şey olmadığını görecek, böylece saplantısından kurtularak hayattaki başka şeyleri düşünmeye başlayacaktı. Benim cinsel temas gayreti bende ne gibi duygular mı uyandırdı? Güzel soru Ernest. Ama bu soruşturmayla alakası var mı? Emin değilsin demek. Soruşturmayla alakası olan benim ne yaptığım. Yaptıklarım için sorgulanıyorum. Duygularım ya da düşüncelerim için değil. Bir linç harekatında kimse bunu iplemiyor tabii. Ama birkaç dakikalığına teybi kapatırsan sana anlatırım. Bunu bir ders kabul et. Rilke'nin genç bir şairi mektuplarını okudun değil mi? Tamam. Bunu da benim genç bir terapiste mektubum olarak kabul et işte. Güzel. Kalemini de Ernest. Koy onu masaya. Ve bir an için sadece dinle. Bunun beni nasıl etkilediğini bilmek istiyorsun ha? Kafayı bana takmış güzel bir kadın. Her gün beni düşünüp mastürbasyon yapıyor. Onunla yatayım diye bana yalvarıyor. Hiç durmadan benimle ilgili fantezilerini anlatıyor. Menimi suratına sıvamaktan ya da çikolatalı çöreğin hamuruna katmaktan bahsediyor. Nasıl bir şey hissettiğimi sanıyorsun? Bir baksana bana. İki değnek, gitgide kötüleşiyorum, çirkinim, suratım kırışıklıklar içinde, şiş şiş, her tarafım sarkmış, döküldükçe dökülüyorum. Kabul ediyorum, ben de insanım. Etkilenmeye başladım tabii. Seansımız olduğu gün giyinirken onu düşünüyordum. Hangi gömleği giysem? Kalın çizgilerden nefret ederdi. Fazla kendini beğenmiş bir adam görüntüsü veriyormuş bana. Hangi tıraş losyonunu sürsem? Royal'li mi? Menen'den daha çok seviyordu. Her seferinde hangisini kullanacağımı şaşırırdım. Genellikle Royal Lim sürerdim. Bir gün gittiği tenis kulübünde benim meslektaşlardan biriyle tanışmış, tatsız herifin teki. Kazanmaktan başka bir şey düşünmezdi. Gerçek bir narsist. Hep benimle rekabet ederdi. Beni tanıdığını öğrenince hakkımda konuşturmaya başlamış adam. Benimle bir bağlantısının bulunması onu tahrik etmiş ve adamı derhal eve atmış. Düşünsene, o anda valla öyle muhteşem bir kadınla yatıyor ve bunu benim sayemde olduğundan haberi yok. Ben de söyleyemem herife, illet oldum anlayacağım. Ama bir hastayla kuvvetli duygular beslemek başka şeydir. Bu duygulara göre davranmak başka. Duygularıma karşı savaştım. Hiç durmadan kendimi analiz ettim. Düzenli olarak bir iki arkadaşa danıştım. Seanslar sırasında da bunlarla başa çıkmaya çalıştım. Onunla seks yapmamın asla söz konusu olmayacağını tekrar tekrar anlattım böyle. Böyle bir şey yapacak olursam bir daha asla kendimi iyi hissedemeyeceğimi söyledim. Onun yaşlı, sakat bir aşağı değil, iyi ve şefkatli bir terapiste ihtiyacı olduğunu söyledim. Ama onun cazibesinden etkilendiğimi de kabul ettim. Bana o kadar yakın oturmamasını, çünkü fiziksel temasın beni uyardığını ve terapist olarak verimimi düşürdüğünü belirttim. Otoriter bir tutum takındım. Ondan daha ileri görüşlü olduğumu, onun terapisi hakkında kendisinin henüz bilmediği şeyler bildiğimi söyledim. Tamam tamam, teybi açabilirsin tekrar. Duygularımla ilgili sorunu cevaplamış oldum herhalde. İşte böylece yüzeye fırlayan semptomlarla boğuşa boğuşa bir yılı ettik. Arada birçok kez dağıtmıştı. Gerçi ama bütün olarak bakınca iyi gidiyorduk. Tedavi başarmış falan olmadığımı biliyordum. Ancak onu zapt etmeyi başarmıştım. Seanslar arasında emniyette olacağı bir ortam sağlamıştım. Ama bir yandan da tetikteydim hep. Bel gitgide huzursuzlanıyordu ve yorulmuştu. Sonra bir gün bitap bir halde girdi içeri. Sokaklarda gayet temiz yeni bir mal varmış. Biraz eroin almamak için kendini çok zor tuttuğunu itiraf etti. Tam bir engellenmişlik durumunda yaşamaya devam edemem dedi. Canımı dişime taktım, uğraşıyorum ama pilim bitiyor artık. Ben kendimi tanıyorum, ben kendimi tanıyorum. Bu makine nasıl işler biliyorum. Sen beni hayatta tutuyorsun, seninle çalışmak da istiyorum. Bunu yapabileceğini sanıyorum. Ama biraz teşvike ihtiyacım var. Evet, evet Seymour, ne diyeceğini biliyorum. Tiradını ezbere biliyorum. Diyeceksin ki zaten beni teşvik eden bir şey var. Beni teşvik eden şey daha iyi bir hayat sürmek. Kendimi daha iyi hissetmek. Kendimi öldürmeye çalışmaktan vazgeçmek. Kendime saygı duymak. Ama yetmiyor işte. Çok uzaklarda bu. Çok havada kalıyor. Oysa ben ona dokunmak istiyorum. Dokunabilmek istiyorum. Yatıştırıcı bir şeyler söylemek istedim. Ama sözümü kesti. Çaresizliği son haddine varmıştı. Ve bu çaresizlik içinde bir teklif yaptı bana. Seymour, bana yardım et. Benim bildiğim gibi ama sana yalvarıyorum. Bir yıl süreyle temiz kalırsam, gerçekten temiz. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Uyuşturucu yok, kusma yok, bar rezaletleri yok, kesip biçme yok, hiçbiri yok. İşte o zaman beni ödüllendir. Beni teşvik edecek bir şey yap. Beni bir hafta süreyle Hawaii'ye götüreceğine söz ver. Ve oraya bir kadın ve bir erkek olarak gidelim. Deliyle doktora olarak değil. Gülme Seymour, ben ciddiyim. Ölümüne ciddiyim. Buna ihtiyacım var. Seymour, bir kerecik olsun benim ihtiyaçlarım kurallarından önce gelsin. Ne olur bana yardım et bu konuda. Onunla Hawaii'de bir hafta. Gülüyorsun Ernest. Ben de gülmüştüm. Olacak şey değil. Ben de senin yapmış olacağın şeyi yaptım. Gülüp geçtim.